Ayrım 21.
Votren pansiyonerlere, "Beyler beni götürecekler şimdi," dedi. "Burada kaldığım sürece hepiniz iyi davrandınız bana. Bundan dolayı minnet duyacağım. Sizlere Allah'a ısmarladık derim. Sizlere provinsten incir yollamama da izin vereceğinizi umarım." Birkaç adım yürüdü, dönüp Rasinya'ya baktı. Sözlerindeki sertlikle çok garip bir biçimde çelişen yumuşak ve kederli bir sesle "Allah'a ısmarladık Öjen'i," dedi. "Başın dara düşecek olursa sana sadık bir dost bıraktığımı unutma." Kolundaki kelepçeye karşın savunma durumuna geçti, bir savunma hareketi yaptı, bağırdı. "Bir, iki." Sonra atıldı. "Başına bir dert gelirse oraya başvur. Adam olsun, para olsun, hepsi emrinde." Garip adam sözlerini Rastinyak'la kendisinden başkasının anlamaması için bir sürü maskaralık katmıştı işin içine. Jandarmalar, askerler ve polis memurları evden ayrıldıktan sonra hanımının şakaklarını sirkeyle ovmakta olan Sylvie şaşkın pansiyonerlere baktı. "Doğrusu ya, ne de olsa iyi bir adamdı," dedi. Bu olayın herkes üzerinde yarattığı duygu akınının, duygu çeşitliliğinin büyüsü bu tümceyle bozuluverdi. Pansiyonerler birbirlerini inceledikten sonra hepsi aynı anda Matmazel Michonneau'yu görüverdiler. Bir mumya kadar cılız, kuru ve soğuktu. Şapkasının siperliği bakışlarındaki anlatımı yeterince gizlemeyecek diye korkuyormuş gibi gözlerini yere dikmişti. Ne zamandır sevimsiz buldukları bu yüz birdenbire açıklanıverdi. Kusursuz birliği ortak bir tiksintiyi belirten boğuk bir mırıltı duyuldu. Matmazel Michonneau bu mırıltıyı işitti ve olduğu yerde kaldı. Bianchon yanındakine doğru eğildi, alçak sesle "Bu karı gene bizimle yemek yiyecekse ben basıp giderim," dedi. Göz açıp kapayıncaya kadar Poirot'dan başka herkes tıp öğrencisinin önerisine hak verdi. O da herkesin desteğinden aldığı güçle yaşlı pansiyonere doğru ilerledi. "Siz Matmazel Michonneau'nun yakın dostusunuz," dedi. "Konuşun onunla. Hemen şu anda gitmesi gerektiğini anlatın." Poirot şaşkınlık içinde "Hemen şu anda mı?" diye yineledi. Sonra yaşlı kızın yanına geldi, kulağına bir şeyler söyledi. O da bir yılan bakışıyla pansiyonerlere bakarak "Ama ben kiramı ödemiştim, ben de herkes gibi paramla kalıyorum," dedi. "Olsun, aramızdan para toplayıp veririz," dedi Rastinyak. Matmazel Michonneau üniversiteliye soru dolu ve zehirli bir bakışla bakarak "Beyefendi Colin'i tutuyor, nedenini anlamak güç değil," diye karşılık verdi. Öjen'i bu sözü duyunca yaşlı kadının üzerine atılıp onu boğmak istercesine fırlayıverdi. Kalleşliğini anladığı bu bakış ruhuna korkunç bir ışık düşürmüştü. "Bırakın şunu," diye atıldı pansiyonerler. Rastinyak kollarını kavuşturdu, sesini çıkarmadı. Ressam Madame Bouquet'e dönerek "Şu Matmazel Juda işini bitirelim," dedi. "Madame, siz Michonneau'yu kapı dışarı etmezseniz hepimiz bırakırız kümesinizi. Üstelik de her gittiğimiz yerde burasının hafiyelerle, zindan kaçaklarıyla dolu olduğunu söyleriz. Yok, bizi dinler de onu kapı dışarı ederseniz hiçbirimiz bir daha ağzımıza almayız bu olayı. Aslına bakılırsa en iyi çevrelerde bile olabilir böyle şeyler. Kürek mahkumlarının alnına damga vurulup da Parisli burjuva kılığına girmeleri, böyle soytarılık etmeleri yasaklanırsa o başka." Bu konuşmadan sonra bir mucize olmuşçasına Madame Vauquier sağlığına yeniden kavuştu, doğrulup kollarını kavuşturdu, gözlerini açtı, kuru ve duru görünüyordu gözleri. "Ah Monsieur'cüğüm, siz benim pansiyonumu batırmak mı istiyorsunuz?" dedi. Bir kez Monsieur Votren birden kendi sözünü kendisi kesti. "Of tanrım, onu namuslu adam adıyla anmaktan kendimi alamıyorum," diye söylendi. Sonra yüksek sesle ekledi. "Bir kez dairelerden biri boşaldı, siz de tutmuş, herkesin yerine yerleşmiş olduğu bir sırada iki tanesi daha boşalsın istiyorsunuz." Bianchon, "Hadi efendiler, şapkalarımızı alalım, gidip Sorbonne meydanında Felix Cote'de yiyelim yemeğimizi," dedi. Madame Vauquer hangi yolun daha karlı olduğunu bir bakışta hesaplayıverdi. Mademoiselle Michonneau'nun yanına gitti, yuvarlana yuvarlana, "Hadi güzelim, herhalde pansiyonumun batmasını istemezsin değil mi?" dedi. "Bu efendilerin beni nasıl bir noktaya getirdiklerini görüyorsunuz. Bu akşamlık odanıza çıkın." "Yok öyle şey, yok öyle şey," diye bağırdı pansiyonerler. "Hemen çeksin arabasını." Poirot acıklı bir tavırla, "Ama kadıncağız yemek bile yemedi," dedi. Birkaç kişi, "Gitsin, canı nerede isterse orada yesin," diye bağırdı. "Hafiye karı dışarı, hafiyeler dışarı." Poirot birdenbire koçların aşktan aldıkları cesaret düzeyine yükseldi. "Efendiler, karşı cinsten bir kimseye saygı gösterin," diye atıldı. "Hafiyelerin cinsi olmaz," dedi ressam. "İmanımın cinsi arama, kapıyı arama." "Efendiler, kalabalık derler bunun adına. Adam kovmanın da bir yolu yordamı vardır. Paramızı verdik, kalıyoruz," dedi Poirot. Kasketini başına geçirdi. Madame Vauquer'in söz anlatmaya çalıştığı Mademoiselle Michonneau'nun yanında bir iskemleye oturdu. Ressam güldürücü bir tavırla, "Çapkın," dedi. "Seni gidi küçük çapkın seni." "İyi ya, siz gitmezseniz biz gidiyoruz," dedi Bianchon. Pansiyonerler hep birden salona yönelir gibi yaptılar. "Mademoiselle, derdiniz ne sizin?" diye atıldı Madame Vauquer. "Ben battım. Kalamazsınız artık. Yoksa işi sertliğe dökecekler." Mademoiselle Michonneau kalktı. "Gidiyor, gitmiyor, gidiyor." Birbiri ardından sıralanan bu sözcükler hakkında söylenmeye başlanan sözlerdeki düşmanlık, Madame Vauquer ile alçak sesle görüşülen bir iki koşuldan sonra Mademoiselle Michonneau'yu gitmek zorunda bıraktı. Tehdit dolu bir tavırla, "Madame Bonneau'ya gidiyorum," dedi. "Nereye isterseniz gidin," dedi Madame Vauquer. Rekabet ettiği, dolayısıyla iğrenç bulduğu bir pansiyonu seçmesini acımasız bir aşağılama olarak görmüştü. "Bonneau'ya gidin, keçilere bile göbek arttıracak şaraplar içer, döküntücülerden alınmış yemekler yersiniz." Pansiyonerler büyük bir sessizlik içinde iki sıra oldular. Poirot gitmesi mi yoksa kalması mı gerektiğini bilmiyordu. Mademoiselle Michonneau'ya öyle içli içli baktı, öyle böncesine kararsız göründü ki pansiyonerler Michonneau'nun gitmesinin sevinci içinde birbirlerine bakarak gülmeye başladılar. "Pisi pisi Poirot," diye bağırdı ressam. "Hadi hop hop hoppala." Müze memuru tanınmış bir romansın başını güldürücü bir biçimde söylemeye başladı. "Düşünce Suriye yoluna, yakışıklı Dunois." "Hadi gidin siz de, can atıyorsunuz." "Trahit sua quemque voluptas." Virgil'in Bukolukis'inden "Herkes kendi zevkini izler," dedi Bianchon. Belletici, "Herkes gözdesinin ardından gider. Virgil'den serbest çeviri," dedi. Mademoiselle Michonneau kendisine bakarak koluna girecekmiş gibi yapınca Poirot bu çağrıya dayanamadı, gidip yaşlı kıza kolunu verdi. Alkışlar patladı, bir kahkaha tufanı koptu. "Bravo Poirot, koca moruk, Apollon Poirot, Mars Poirot, yiğit Poirot." Bu sırada bir postacı girdi içeriye, Madame Vauquer'e bir mektup verdi. Kadıncağız mektubu okuduktan sonra iskemlesine yığıldı. "Kala kala evimi yıkmak kaldı artık," dedi. "Yıldırım düştü evime. Taylefer'in oğlu saat 3'te ölmüş. Zavallı delikanlıya beddua edip de bu hanımların iyiliğini dilemenin cezasını çekiyorum. Madame Couture ile Victor'in eşyalarını istiyorlar. Babasının yanında kalacaklarmış. Monsieur Taillefer kızının Dul Couture'ü arkadaş olarak yanında alıkoymasına da izin vermiş. 4 daire boşalıverdi. 5 pansiyoner birden eksildi." Oturdu, ağladı, ağlayacaktı. "Uğursuzluk girdi evime," dedi. Sokakta birdenbire duran bir araba sesi yükseldi. "Al bir bela daha," dedi Sylvie. Mutluluktan ışıl ışıl olup renklenmiş bir yüzle Goria göründü birden. Yeniden gençleşmiş diyeceği gelirdi insanın. "Goria arabaya binmiş," dedi pansiyonerler. "Dünyanın sonu geldi." Yaşlı adam bir köşede düşünceli düşünceli oturan Eugenie'ye gitti dost doğru. Kolunu tuttu, sevinçli bir tavırla "Gelin," dedi. "Olanlardan haberiniz yok mu sizin?" dedi Rastignac.
Watren bir kürek mahkumuymuş. Az önce tutukladılar. Taillefer'in oğlu da ölmüş.
Peki ama bize ne bunlardan diye yanıtladı Goryo baba. Sizin evde kızımla yemek yiyorum bu akşam. İşitiyor musunuz? Sizi bekliyor, gelin.
Rastin yaka kolundan öyle sert bir biçimde çekti ki zorla yürüttü onu. Sanki sevgilisini kaçırıyordu.
Ressam, yemeğimizi yiyelim diye bağırdı.
Herkes iskemlesini alıp sofraya oturdu.
Gördünüz mü şu işi dedi Şişko Silvi. Her iş ters gidiyor bugün. Koyun etli fasulyem dibit tutmuş. Ne yapalım? Siz de yanık yersiniz.
Madame Vauquer masanın çevresinde 18 kişi yerine topu topu 10 kişi görünce tek sözcük söylemeyi göze alamadı. Ama herkes onu avutmaya, neşelendirmeye çalıştı. Gündüzlüler ilkin Votren'den ve o günün olayından söz ettilerse de çok geçmeden konuşmalarının dolambaçlı akışına uydular. Düellolardan, kürekten, adaletten, düzeltilmesi gereken yasalardan, hapishanelerden söz etmeye başladılar. Sonra Jacques Collin'den, Victorine'le kardeşinden binlerce fersah uzaklaştılar. 10 kişi olmasına 10 kişiydiler ya, 20 kişi gibi bağırdılar. Her zamankinden daha kalabalıktılar sanki. O akşamki yemekle bir akşam önceki yemek arasındaki terk fark da bu oldu. Ertesi gün Paris'in günlük olayları arasında yutacak başka bir av bulacak olan bu bencil kalabalığın alışılmış umursamazlığı ağır bastı. Madame Vauquer bile bir takım umutlara kapılarak yatıştı, Şişko Silvi'ye uydu. O gün akşama kadar Öjeni için bir olağanüstü oyunlar dizisi olacaktı. Kendini konuşmaları alışılmamış bir sevinç belirten, bunca heyecandan sonra kulağında düşlerde işitilen sözler gibi çınlayan Goryo'nun arabasında bulduğu zaman, yaratılışındaki güce ve kafasının sağlamlığına karşın düşüncelerini nasıl düzene sokacağını bilemiyordu.
Bu sabah bitti her şey. Üçümüz birlikte yiyoruz akşam yemeğini. Birlikte, anlıyor musunuz? 4 yıl var ki Delfin'imle, minik Delfin'imciğimle oturup bir akşam yemeği yiyememiştim. Bütün akşam benimle olacak. Sabahtan beri sizin evdeyiz. Kolları sıvayıp bir ağır işçi gibi çalıştım. Eşyaların taşınmasına yardım ettim. Ah, bilmezsiniz ne şekerdir o sofrada. Bak baba, şundan yesene, çok güzel olmuş. Ben de yiyemem o zaman. Ah, ne zamandır böyle sakin sakin oturmamıştım onunla.
Ne oldu bugün böyle? Dünya tersine mi döndü dedi Öjeni.
Ne tersine dönmesi dedi Goryo baba. Dünya hiçbir zaman böyle güzel olmamıştı. Yalnızca sevinçli yüzler görüyorum sokakta. El sıkışan, kucaklaşan insanlar görüyorum. Akşam yemeğini kızlarının evinde yiyecekmiş gibi benim yanımda kafede Anglez'in baş garsonuna ısmarladığı o güzel akşam yemeğini gövdeye indirecekmiş gibi mutlu insanlar. Onun yanında biber bile bal gibi tatlı olur ya.
Yaşama geri döner gibiyim dedi Öjeni. Goryo baba ön camı açarak
sürsene be arabacı diye bağırdı. Daha hızlı sür. Beni 10 dakikada bildiğin yere götürürsen 100 su bahşiş var sana.
Arabacı bu sözü duyunca Paris'i yıldırım gibi geçmeye başladı.
Gitmiyor bu arabacı, gitmiyor diyordu Goryo baba.
Rastinyak, beni böyle nereye götürüyorsunuz diye sordu.
Evinize dedi Goryo baba.
Araba Artua sokağında durdu. Önce Goryo baba indi. Hazın en yüksek noktasında hiçbir şeye dikkat etmeyen bir dul adam cömertliğiyle arabacıya 10 frank attı.
Hadi çıkalım dedi Rastinyak'a.
Onu avludan geçirip güzel görünüşlü yeni bir evin 3. katında arka yanda bir dairenin kapısına getirdi. Goryo babanın kapıyı çalması bile gerekmedi. Madame Nusancan'ın oda hizmetçisi Teresa onlara kapıyı açıverdi. Öjeni kendini bir giriş, bir küçük salon, bir yatak odası ve bahçeye bakan bir çalışma odasından oluşan sevimli bir bekar dairesinde buldu. Eşyaları ve dekoru en güzel, en hoş şeylerle karşılaştırılabilecek küçük salonda mumların ışığı içinde Delfin'i gördü. Delfin ateşin başında duran bir kanepeden kalktı, şöminenin sıcaklık siperini indirip sevgi dolu bir sesle Merhaba. Hiçbir şeyin farkında olmayan Monsieur, bir de sizi getirtmek zorunda kaldık dedi. Teresa çıktı. Üniversiteli Delphine'i kollarına aldı, coşkunlukla sıktı ve sevinçten ağladı. Bunca gerginliğin yüreğini de kafasını da yorduğu bugün süresince gördükleriyle şimdi görmekte olduğu şey arasındaki bu son karşıtlık Rastinyak'ı bir sinir bunalımına düşürmüştü. Goryo baba kızına alçak bir sesle "İyi biliyordum seni sevdiğini" derken Öjen'i bitkin bir durumda tek sözcük söylemeden bu sihirbaz değneğinin nasıl vurulduğunu da anlayamadan kanepeye uzanmıştı. "Gel de gör hadi" dedi Madame de Sancan. Elinden tutup bir odaya götürdü onu. Bu odanın halıları, mobilyaları, en ufak ayrıntıları Delphine'in odasını anımsattı ona. Yalnız boyutları daha küçüktü. "Bir yatak eksik" dedi. Delphine kızardı, elini sıktı. "Evet Monsieur" dedi. Eugène ona baktı ve seven bir kadının yüreğinde yatan gerçek ar duygusunun ne olduğunu anlayıverdi. "Siz her zaman tapılacak yaratıklardansınız" dedi kulağına. "Evet, birbirimizi bu kadar iyi anladığımıza göre söylemeyi göze alacağım. Aşk ne kadar içten ve ateşli olursa o kadar da gizli, gizlemli olmalı. Hiç kimseye vermeyelim gizimizi." Goryo baba homurdanarak, "Ama ben herhangi bir kimse olmayacağım" dedi. "İyi biliyorsunuz ki siz de bizsiniz, siz. Hah, benim istediğim de buydu işte. Bana aldırmayacaksınız değil mi? Her yerde bulunan, hiç görünmeyen ama oralarda olduğu bilinen iyi bir ruh gibi gider gelirim. Ya, Delphine'cik, minicik, mini minnacık, doğru söylememiş miyim? Artois sokağında güzel bir daire var. Onun için döşeyelim şurayı. Bir de istemiyordun. Canını nasıl ben verdimse, sevincini de ben verdim. Babalar mutlu olmak istiyorlarsa hep vermelidirler. Durmadan vereceksin. Budur insanı baba yapan. Nasıl? Dedi Öjen'i. Evet, istemiyordu. Olur olmaz şeyler söylerler diye korkuyordu. Sanki insanların söyledikleri mutlulukla birmiş gibi. Hem bütün kadınlar onun bu yaptığının düşünü kurarlar. Goryo baba kendi kendine konuşuyordu. Madame Nüsencan Rastinyak'ı çalışma odasına götürmüştü. Burada usulca alınmış da olsa bir öpüş şakladı. Bu odada dairenin şıklığıyla orantılıydı. Öte yandan hiçbir şeyi eksik değildi. Delphine sofraya oturmak üzere salona döndükleri sırada "İstekleriniz iyice sezilmiş mi?" diye sordu. "Evet, fazlasıyla" dedi Rastinyak. Bu öylesine eksiksiz lüksü, gerçekleşmiş olan bu güzel düşleri, genç ve kibar bir yaşayışın bütün şiirlerini öylesine duyuyorum ki hak etmemiş olamam. Ama sizden armağan olarak kabul edemem bunları. Yoksulluğum da... Delphine, kadınların bir kuşkuyu daha iyi dağıtmak ereğiyle onu alaya almak için yaptıkları gibi sevimli bir biçimde dudak bükerek alaylı bir yetki havasıyla "Vay vay vay, daha şimdiden bana karşı koyuyorsunuz" dedi. Eugène o gün süresince fazlasıyla köklü bir biçimde yoklamıştı kendini. Vautrin'in tutuklanması da içine yuvarlanmasına ramak kalan uçurumun derinliğini göstererek soylu duygularını ve anlayışını güçlendirmişti. Soylu düşüncelerinin bu okşayıcı çürütülüşü karşısında boyun eğemezdi. Derin bir kedere kapıldı. "Nasıl?" dedi Madame de Nüsencan. "Geri mi çeviriyorsunuz yoksa? Böyle bir geri çevirme ne demektir biliyor musunuz? Gelecekten kuşku duyuyorsunuz. Bana bağlanmayı göze alamıyorsunuz. Sevgime ihanet etmekten mi korkuyorsunuz yoksa? Beni seviyorsanız, ben de sizi seviyorsam, böylesine önemsiz gönül borçlarından niçin kaçıyorsunuz? Bu bekar eviyle uğraşmaktan ne kadar zevk aldığımı bilseydiniz, hiç duralamaz benden özür dilerdiniz. Ben de paranız vardı, ben de bu parayı güzel bir şeyde kullandım. İşte bu kadar. Büyük sanıyorsunuz kendinizi ama küçüksünüz. Çok daha fazlasını istiyorsunuz." Eugène'nin tutkulu bakışını gördü. "Sonra da en basit şeyler için naz ediyorsunuz. Beni sevmiyorsanız, peki o zaman bir diyeceğim yok. Kabul etmeyin. Yazgım bir sözcüğe bağlı. Söyleyin." Bir an durduktan sonra babasına döndü. Baba, akıllıca bir şey söylesene şuna dedi. Onurumuza ben de kendisi kadar düşkün değil miyim sanıyor. Bu tatlı kavgayı dinlerken Gorya babanın yüzünde bir esrarkeşin kımıltısız gülümsemesi vardı. Delfin Öjeni'nin elini yakalayarak "Çocuk daha yaşamın eşiğindesiniz" diye sürdürdü. "Birçok insanlar için aşılmaz bir engel var önünüzde. Bir kadın eli size bu engeli açıyor da siz geri çekiliyorsunuz. Ama başarıya ulaşacak parlak bir servet edineceksiniz. Başarı güzel alnınızda yazılı. Bugün size ödünç verdiğimi o zaman bana geri veremez misiniz? Eskiden kadınlar yarışmalarda kendi adlarına çarpışsın diye şövalyelerine zırhlar, kılıçlar, miğferler, örme zırhlar, atlar vermezler miydi? Benim size armağan ettiklerim de çağımızın zırhları. Öjeni, bir şey olmak isteyenler için gerekli araçlar. Kaldığınız çatı katı babamınkine benziyorsa hiç diyecek yok. Ne o, yemek de yemiyor musunuz yoksa? Beni üzmek mi istiyorsunuz? Yanıt versenize, dedi elini sarsarak. Hay Allah baba, razı et şunu yoksa çıkar giderim, bir daha da görmem yüzünü. Gorya baba coşkusundan sıyrılarak, ben sizi razı edeceğim dedi. Sevgili Monsieur Eugène, Yahudilerden borç alacaksınız değil mi? Öyle gerekiyor dedi Eugène. Tamam, düştünüz elime dedi yaşlı adam. Bir yandan da meşini yıpranmış kötü bir cüzdan çıkardı cebinden. Ben de Yahudi oldum. Tüm faturaları ödedim işte. Burada bulunan şeyler için tek kuruş borçlu değilsiniz. Çok bir para değil. Fazla fazla 5000 frank. Bu parayı ben ödünç veriyorum size. Ben kadın değilim. Beni geri çeviremezsiniz. Bir kağıt parçasına bir senet yazıp verir, ileride de ödersiniz. Hem Eugène'nin hem de Delphine'in gözlerinden aynı anda birkaç damla yaş döküldü. Şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Eugène ihtiyarcığın elini tutup sıktı. Ne var bunda? Sizler benim çocuklarım değil misiniz? Dedi Gorya. Zavallı babacığım, nasıl becerdiniz? Dedi Madame de Nucingen. Tamam, geldik işte diye yanıtladı Gorya baba. Onu yakınına almaya razı olduktan sonra gelin öteberileri alır gibi öteberileri aldığını görünce bu kız sıkıntıya düşecek dedim içimden. Avukat servetini ele geçirmem için kocanı açılacak davanın 6 aydan fazla süreceğini söylüyor. Ben de tuttum 1350 liralık sürekli akarımı sattım, 15 bin frankla iyice sağlama bağlanmış 1200 franklık bir yaşam boyu yıllık gelir sağladım. Ana paranın geri kalanıyla da satıcılarınızın parasını ödedim, çocuklarım. Benim yukarıda yılda 50 ekü tutan bir odam var. Günde 40 su ile prensler gibi yaşarım. Gene de param artar. Hiçbir şeyimi eskitmiyorum. Neredeyse giysi bile gerek değil bana. 15 gündür gizli gizli gülüyor. Ne kadar mutlu olacaklar diyordum. Mutlu değil misiniz? Of baba, baba dedi Madame de Nucingen. Babasının üzerine atıldı, o da onu kucağına aldı.